Ayrım 7.
Sandal sefaları yeniden başlamıştı. Eskimiş yüzlü de olsalar, üzerleri sırmalı kadife döşemeleriyle kayıklar, eski günlerde olduğu gibi Göksu Deresi'nde süzülüp duruyorlardı. İçinde yaşanan zor günlerin tek belirtisi kürekçi sayısındaki azalmaydı. Çoğu Anadolu'ya savaşmaya gitmişti. Dere öylesine dardı ki karşılaşan kayıklar birbirlerine değiyordu. Bu fırsatla sandaldan sandala selamlaşılıyor, hal hatır soruluyor, bazen de bir delikanlı genç bir hanımın bakışlarını yakalamaya çalışıyordu. Genç hanımın niyeti ciddi ise şemsiyesinin ardına gizleniyor. Ciddi değilse uzaklara dalıp umursamaz bir tavır takınıyordu. Delikanlı bu kez yakasındaki çiçeği alıp dudaklarına götürüyordu. Kız gülümserse, ki bu pek serbest tavırlı olduğu anlamına gelirdi, delikanlı çiçeği kızın kucağına atıyordu. Ama iş bu son aşamaya gelinceye kadar bir takım usullere uymak, bir takım işaretlerden yararlanmak, bir takım şifreleri çözmek gerekiyordu. Delikanlı bir şeker parçası tutacak olursa bu, "Gönlüm sizi çok arzuluyor," demekti. Bir erik tutacak olursa, "Kahrımdan ölüyorum," anlamına gelirdi. Mavi ipek bir mendil tutarsa, "Delicesine aşığım," demek isterdi. Selma ilk kez bu imalı işaretlerden bir anlam çıkarabiliyordu. İçinde yumuşacık hisler duyuyor, annesinin yanı başında dimdik otururken gelecek ilkbaharları düşlüyordu. Durgunluk kısa sürmüştü. 13 Haziran 1921'de Yunan kralı Konstantin 80 bin kişiyle İzmir'e gelmişti. Limanda gemiden inmek yerine sembolik olarak bir vakitler Haçlıların çıktığı yerden karaya ayak basmıştı. Amacı direnişin merkezi Ankara'yı ezmek, İstanbul'u ele geçirmekti. Tanrı ondan yana değil miydi? Papaz Yuhan'ın pek ünlü kehanetine göre Hristiyan bir hükümdar, batıda adı Konstantinopol olan kalmış başkenti Ekim'den önce alacak ve barbarları oradan kovacaktı. Bu kehanetin verdiği güçle Konstantin 13 Ağustos'ta Ankara'ya karşı saldırıya geçti. Kent panik içindeydi. Daha kalabalık ve daha iyi donatılmış olan Yunanlılar süratle ilerliyor, Türk ordusu geriliyordu. Daha şimdiden Kemalistlerin başkentinden bir takım insanlar, hatta bazı milletvekilleri göçe hazırlanıyorlardı. Bu alçaklık karşısında büyük bir öfkeye kapılan Mustafa Kemal daha büyük yetkiler istemişti. O güne kadar sadece padişahlara ait olan başkumandanlık unvanı kendisine verildi. Anadolu köylüsünü seferber etmiş, milli orduya yardım için erkekleri ve kadınları silah altına almıştı. Planı, son tabii savunma sınırı olan Ankara'dan en aşağı 100 kilometre uzaklıktaki Sakarya Nehri'nde Yunanlıları durdurmaktı. İstanbul halkı bütün umudunu yitirmişti. Diğer taraftan Rumların ve Levantenlerin semti Pera'da Mustafa Kemal'in esir alındığı söyleniyor, bunun şerefine şampanya kadehleri kaldırılıyordu. Lokantalar, kabareler doluydu. Özellikle kentin en lüks yeri olan ünlü Siyah Gül Kabaresi'nde her birinin soylu, prenses olduğu söylenen güzel mülteci Rus kızları içki dağıtıyor ve sabaha kadar müşterilerle dans ediyorlardı. 22 gün ve 22 gece boyunca Kemalist ordular direndi. Ümitsiz, korkunç bir savaştı bu. Herkes ülkenin kaderinin buna bağlı olduğunu biliyordu. 11 Eylül günü Yunan ordusu kaçıyordu. Türkiye kurtulmuştu. Bütün ülke bayram ediyordu. İstanbul'da camiler hınca hınçtı. Halk işgalciyi aldırmaksızın tantana ile zaferi kutluyordu. Artık duvarlara sürünerek değil, yolun ortasından bakışlar dik, omuzlar yukarıda yürünüyordu. Bir İngiliz askerine rastlandığında "senin de günün yakındır" denircesine alaylı bakılıyordu. Oysa savaş bitmiş değildi. Başkentten başka ülkenin yarısı işgal altındaydı. Ama dışarıda hükümetler rüzgarın yön değiştirdiğinin farkındaydılar. Paris bir saniye bile vakit kaybetmeden gönül almak üzere bir temsilci gönderiyordu. Levantenler prensi olarak tanınan Franklin Bouillon Mustafa Kemal'le görüşecekti. Beraberinde kasalarla Fransız konyağı getiriyordu. Elçilikler büyük adamın zaafını öğrenmeye başlamışlardı. Ama Franklin Bouillon'un asıl getirdiği Fransız birliklerinin Klikya'dan çekilecekleri müjdesiydi. Bir de Londra'nın kudurmasına aldırmaksızın barış önerisi. Aylar geçiyordu. Kemal Paşa acele etmeden ordusunu güçlendiriyordu. Karşısındaki Yunanlılar da hazırlanıyorlardı. Ama Atina'da kamuoyu savaşın sürdürülmesine giderek karşı çıkıyor, cephedekilerin morali giderek bozuluyordu. Tek bir kurşunun atılmadığı bir yılın arkasından 22 Ağustos 1922'de Türk ordusunun saldırıya geçtiği haberi alındı. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir." komutası doğrultusunda İzmir'e doğru ilerliyorlardı. Yunan ordusu bozgun halinde kaçıyordu. İstanbul halkı inanmaya cesaret edemiyordu. Ama Aydın'ın, Manisa'nın, Uşak'ın kurtuldukları haberleri gelmeye başlamıştı. O zaman coşku doruk noktasına ulaşmış, bir çeşit cezbe halini almıştı. Dolmabahçe Sarayı'nın şatafatına itibar etmeyerek Yıldız Sarayı'nda oturan Sultan Vahdettin günlerini dua etmekle geçiriyordu. Sadece özel katibini haber toplamaya göndermek için dualarını ara veriyordu. Kuvayi Milliyeciler nereye kadar ilerlemişlerdi? İzmir'e yaklaşıyorlar mıydı? Gerçekten savaşı kazanıyor muyduk? Gazete idarehaneleri kalabalıktan geçilmez olmuştu. Yeni baskıları dışarıya çıkarmak, dağıtmak olanaksızlaşmıştı. Gazeteler balkondan sokağa atılıyor, orada kapışılıyordu. Bütün yaşam dakika dakika Türk ordusunun ilerlemesine bağlanmıştı. Nihayet 9 Eylül günü Paşa'nın ordusunun İzmir'e girdiği öğrenildi. Sonuncu Yunan askeri de kaçmıştı. Her taraf ışıklandırılmış, bayraklar flamalarla süslenmişti. Sokaklarda insanlar gözleri yaşlı kucaklaşıyorlardı. 12 yıllık felaketten sonra Türk ulusu nihayet başını kaldırabiliyordu. Artık zafer mutlaktı. Savaş bitmişti. Müezzinler minareden minareye Allah'ın büyüklüğünü haykırıyor, camilerde durmadan Tanrı'ya şükrediyorlardı. En görkemli kutlama Ayasofya Camii'ndeydi. Selma ve annesi İzmir'in kurtulduğu gün oraya gitmişler, kıpır kıpır bir kalabalıkla kucak kucağa sevinç gözyaşları dökmüşlerdi. 15 gün sonra Yunan filosu İstanbul'u terk ediyor, 11 Ekim'de bu kez işgal orduları tarafından istenen mütareke imzalanıyordu. Selma somurtuyordu. Dün 12 yaşına basmıştı. Ömrünün en mutsuz günü. Odasına getirilen bir sürü armağanın arasında bir büyük kutu vardı. Annesine Paris'ten gelen giysilerin konulduğu kutuya benzer bir kutu. Gözlerini kapatmış, sonra heyecanla açtığında cam göbeği renginde bir çarşaf ve bir ferace bulmuştu. Boğazı düğümleniyor, gözleri doluyordu. Kalfalar kadınlığa ilk adımını attığı için onu kutlamışlardı ama o, bu gezici hapishanenin içine tıkılmayı reddetmişti. Geleneklere boyun eğdiği için annesine içerliyordu. Üstelik çarşaf kullanılması küçük şehirlerde değilse bile başkentte kalkıyordu. Şık hanımlar bol çarşaflarını belde daralan bir döpiyese dönüştürmüşler, peçeyi de yandan bağlanan bir süs haline getirmişlerdi. Kalfalar köpürüyorlardı. Onlar aşifte, kötü hayat süren kadınlar ya da daha kötüsü şu halide Edip ve benzerleri gibi okumuşlar, ihtilalciler. Kadını özgürleştirmek bahanesiyle yüzleri açık, topuklarını hatta baldırlarını örtmeyen elbiselerle dolaşıyorlar. Bir sultan böyle şeyler yapmaz. İslam ahlakını ve geleneklerini korumak zorundadır. Ahlak mı? Bütün bunlarla ahlakın ne ilgisi var? Yüzünü, saçını göstermek erkek için değil de kadın için neden ahlaksızlık oluyordu? Selma'nın öfkesi yatışmıyordu. Kızgınlıkla Kur'an'ı kaptı. Artık yeterince Arapça biliyorduk. Kadınlar ile ilgili bütün sureleri gözden geçirmişti. Hiçbir yerde ama hiçbir yerde kadının yüzünü hatta saçını örtmesi gerektiğine dair tek bir satır yoktu. Oysa şeyhler, hoca efendiler bunun günah olduğunu söyleyip duruyorlardı. Kur'an-ı Kerim sadece derli toplu bir kıyafeti şart koşuyordu. Selma ateş püskürüyordu. Peygamberimiz eşi Ayşe'den bile yüzünü örtmesini istemiş değildi. Onu toplantılara beraberinde götürür, o da erkeklerle özgürce tartışırdı. Hazreti Muhammed'in torununun torunu peçe takmayı ısrarla reddetmişti. Allah'a karşı gelmek olur bu, demişti. Allah beni gizleyeyim diye güzel yaratmadı. Selma bütün İstanbul'un özgürlüğü içine çektiğinin farkındaydı. İstanbullular ilk kez rahat nefes alabiliyor, geleceğe korkmadan bakabiliyorlardı. Onları titreten bu ateşi Selma da bütün benliğinde duyuyordu. Örf ve adet mendireğine çarpan bir dalga gibi duyuyordu bunu. Sarayın ipek kaplı duvarlarına, kalfaların ince terbiyesine, annesinin hoşgörülü gülümsemesine çarpan taşkın bir sel gibi duyuyordu bunu. Boğulur gibiydi. Pembe salonun bir köşesinde oturmuş somurtuyordu. Yazı masasının önüne oturmuş yazdığı mektubu bitirmeye çalışan sultan onun bu halini görmezlikten geliyordu. Birden dışarıda ayak sesleri duyuldu. Hayri Bey içeriye haber bile göndermeden giriverdi. 14 yıllık evlilik hayatında ilk kez eşini selamlamayı ihmal ediyordu. İnanılır gibi değil, inanılır gibi değil. Sultan endişeyle ona baktı. Hayri Bey kendini bir koltuğa bırakıvermişti. Düşünebiliyor musunuz? Ankara'daki Büyük Millet Meclisi saltanatı ilga etti. Hatice Sultan sıçradı. Yani Sultan Vahdettin tahttan indirildi mi demek istiyorsunuz? Hayır efendim. Saltanatın kendisi kaldırıldı demek istiyorum. Kelimelerin üzerine basa basa konuşuyordu. Bundan böyle Türkiye'de padişah olmayacak. Sadece bir halife olacak. Her türlü siyasi yetkisi elinden alınmış dini bir lider. İşte buyurun. Eşine bir sürü gazete uzattı. Haber büyük harflerle yayınlanmıştı. Hatice göz gezdirip omuzlarını silkti. İmkansız. Böyle bir şeyi kabul etmez. İslam'da siyasi güç ile dini güç birbirinden ayrılamaz. Hayri Bey kuru bir biçimde konuşmaya devam etti. Çoğu milletvekili de buna karşı çıkmış. Eşinin sükunetine içerliyordu. Tutucular, hatta ılımlılar bile Kemal'in görüşlerini paylaşmıyorlar. Milliyetçilerin gözetiminde meşruti bir monarşi istiyorlar. Madem çoğunluktalar, niye kazanmadılar öyleyse? Direnmelerini gören Kemal kürsüye çıkmış. Meclis ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce muvaffak olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir, demiş. Muhalifler o saniye susmuş. Paşanın şakası olmadığını biliyorlar. İç savaş sırasında az kafa kesilmedi. Hatta milletvekillerinden biri, "Özür dileriz, biz soruna bu açıdan bakmamıştık. Şimdi ne olduğunu anladık," demeye kadar gitmiş. Korkmuşlar ödlekler. Birkaç saat sonra da Millet Meclisi oy birliğiyle saltanatın ilgasına karar vermiş. Sema afallamıştı. Artık padişah olmayacak. Da ne demekti? Başsız bir ülke, herkesin istediğini yaptığı bir ülke olabilir miydi? Olamazdı. Mustafa Kemal tarafından yönetilen bir ülke. Ha, o başka. Birden içinde yeni bir ümit doğdu. Mustafa Kemal padişah olursa belki o kahrolası çarşafı giymek zorunda kalmazdı. Eşi Latife Hanım da, arkadaşı Halide Edip de, etrafındaki diğer kadınlar da çarşaf giymiyorlardı. Onlar özgürdü. İstedikleri gibi giyinmekte, diledikleri gibi sokağa çıkmakta özgür. Birden babasının getirdiği haberin doğru olması, Türkiye'de padişah olmaması, Kemal Paşa'nın ülkenin yeni hakimi olması için dua etti. Tabii işin kötüsü, ailede tahta çıkmayı bekleyen şehzadelerin ne yapacaklarını bilmemeleriydi. Zavallı Fuat dayı, zavallı Kasırga dayı. Bu işe bozulacaklardı. Ya Sadiye? Selma'nın gülmesi tuttu. Hele kuzini çok bozulacaktı. Babası veliaht olduğundan beri kurum kurum kurumlanıyordu. Selma, teyzesi Kelebek Sultan'ın davetlerde rastladığı gülünç kadınları tanımlarken kullandığı bu kurumlanmak deyimini pek seviyordu. Kadınların hava yerine kurumlarından söz edilmesini pek anlayamıyordu ama yine de kelimeyi pek yerinde buluyordu. O sırada odaya Kelebek Sultan girdi. Koyu renk bir elbise giymiş, bir matem havasına bürünmüştü. Ama Selma gözlerinin parladığını fark etmişti. Yanakları pembe pembeydi. Yıldız Sarayı'ndan hünkârın ilk eşi, birinci kadın efendinin yanından geliyordu. Kadın efendi çok endişeli. Yeni vali Rafet Paşa, bugün öğleden sonra saraya gitmiş. Hünkârın çekilmesi hususunda imada bulunmuş. Padişah da asla feragat etmeyeceğini söylemiş. Herkes ne olacağını merak ediyor. Mustafa Kemal kendisine kafa tutulmasına izin verecek insan değil. Acaba ne yapacak? Hünkâr her şeyi bekliyormuş. Hatta hayatının tehlikede olabileceği ima edilmiş. Hayri Bey, onu da bizi de öldürebilirler diye söze karıştı. Kemal'in dostları Bolşevikler Çar ailesini öldürmekte tereddüt etmediler. O vahşiler çocuklara bile acımadılar. Selma kulaklarına inanamıyordu. Ne yani? Sarıgül kazanması için kendisinin ve ailesinin bunca dua ettikleri paşa onları öldürtecek miydi? Olamazdı. Annesinin de aynı düşüncede olduğunu görünce rahatladı. Durum çok ciddi ama abartmaya da gerek yok. Üstelik dostum, biz Türkler o mujiklerden çok daha uygarız. Kelebek Sultan iç çekti. Ya bizim tahsisatımız? Bundan böyle nasıl yaşarız? Hatice Sultan yüzünü buruşturdu. Daha az dantel satın alırsınız. Zaten artık ihtiyacınız da kalmayacak. Başkaca yorumda bulunulmaması için işine devam etti. Ertesi günü Sadrazam Tevfik Paşa, Baba Ali'den çıkarak mührünü padişaha iade etmeye gidiyor, Refet Paşa da kentin yönetimine Ankara temsilcisi olarak el koyuyordu. Polis ve jandarma emirleri ondan alacaktı. Çeşitli bakanlıklara her türlü işi bırakmaları talimatı gelmişti. Meşru hükümet artık Ankara'daydı. Ali Kemal birkaç gün sonra öldürülecekti. Ünlü gazeteci Kemalistlere karşı çıkmıştı. Berberinde yakalanarak muhakeme edilmek üzere İzmit'e götürülmüş ancak buna vakit kalmadan linç edilmişti. Haber sarayda tepki yarattı. Çünkü Ali Kemal düşüncelerini savunan dürüst bir insan olarak tanınıyordu. Ama asıl önemlisi bu linç olayı. Polisin kendisini eski rejimin insanlarını korumak için tehlikeye atmaya hiç de niyetli olmadığını gösteriyordu. Padişah bile artık kendini sarayında güvenli hissetmiyordu. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleri İngilizlerin dostu için idam cezası istemişti. Hizmetkarların çoğu kaçmıştı. Hünkârın kurmay heyetinden bazıları da onu terk etmişti. Yıldız Sarayı gün geçtikçe biraz daha boşalıyordu. Padişah için en büyük darbe, kendisine bunca kötü tavsiyelerde bulunmuş olan eski sadrazam damat Ferit'in kaçışı oldu. Haber verdiklerinde acı acı tebessüm etmiş ve "Bana veda etmek cesaretini bile gösteremedi," demişti. Sonra da omuzları biraz daha çökmüştü. Ertesi cuma Hatice Sultan Hamidiye Camii'ndeki cuma selamlığına gitmeye karar verdi. Padişahların cuma namazlarına katıldıkları bu törene hünkâr her zamanki gibi gideceğini bildirmişti. Hatice Sultan bu kötü günlerde dayanışma içinde olduklarını göstermek istiyordu. Çarşafa sokulmuş Selma ile birlikte saltanat armasını taşıyan faytonuna bineceği sırada pos bıyıklı bir Karadağlı olan arabacı bu karışık günlerde alelade bir arabaya binmenin belki daha iyi olacağını hatırlatmak istedi. Bakışlarında şimşekler çakan sultan döndü. "Düne kadar saltanat arabası sürmekle övünüyordun," dedi. "Bugün korkuyor musun? Git öyleyse, seni tutacak değilim. Kahya paranı öder." Adam kendini savundu. "Özür dilerim efendim ama çoluk çocuk sahibiyim. Onları yetim bırakmaya niyetim yok." Sultan yumuşadı. "Pekala, hadi evine git. Bu ara öteki arabacıyı çağır." Adam kızarıp bozardı. "Efendim," dedi, "onun da ihtiyar bir anacığı var. Oğlundan başka kimsesi yok. Zaten dün gitti." Hatice'nin bakışları şimşek şimşekti. "Bana haber vermeden mi?" "Cesaret edemedi. Utandı. Her zaman o kadar iyiydiniz ki." Demek iyiliğin ödülü buydu. İş bu noktaya gelince gülünç oluyordu. "Demek ki arabacımız kalmadı. İyi ki Zeynel burada. Bizi o götürür." Peçesini sert bir hareketle başının üstüne attı. Her zamankinden haşmetli bir eda ile arabasına bindi. Hamidiye Camii 2 kilometre uzaklıktaydı. Geleneğe göre hanımlar cuma selamlığını arabalarının içinden izlerlerdi. Selma ile annesi geldiklerinde Yıldız Sarayı'nın kapıları henüz açılmıştı. Hünkâr açık bir arabanın içindeydi. Arkasından 3 yaveri, 4 katibi, birkaç da zenci harem ağası yaya geliyordu. Ne bir vezir vardı ne de bir resmi görevli. Selma hayretle bakıyordu. Cuma selamlığı denen bu muydu? Geçmişteki şatafatlı törenleri hatırlıyordu. Sırmalar, nişanlar içinde şehzadelerin, damatların, paşaların sıra sıra hünkârın ardında sıralandıkları, marşlar çalınırken arabasının ardından yürüdükleri günleri. Bugün her şeyin rengi kurşuniydi. Cenaze alayındaki gibi. Hani bunun şatafatı? Hani mavi giysileri içindeki mızraklı süvariler? Hani çok yaşa padişahım diye yeri göğü inletenler? Sadece sessiz duran birkaç görevli asker. Sultan Vahdettin askeri üniformasıyla hiçbir nişan takmamış olarak arabasından indi. Hareket etmek için çok büyük çaba sarf etmesi gerekiyor gibiydi. Çok zayıflamış, çökmüştü. Selma acaba hasta mı diye düşündü. Onu neredeyse tanıyamayacaktı. Birkaç ay içinde ihtiyar bir adam olup çıkmıştı. Dönerlerken sultan ve kızı gördükleri hazin manzara karşısında sarsılmış olarak hiç konuşmadılar. Ne söylense yersiz kaçacaktı. Saraya birkaç yüz metre yaklaştıklarında sokağın alt tarafından 2 adam fırladı. Atlar ürktüğü için Zeynel dizginlere asıldı. Araba gıcırdayarak durdu. Yırtık bir pantolon, bir de asker ceketi giymiş olan adamlardan biri Zeynel'e tabancasını doğrulturken diğeri başını arabanın içeriye soktu. "Hainler, yakında sizi geberteceğiz. Yaşasın Mustafa Kemal." Gelip geçenler toplanmış, hayretle olan biteni seyrediyordu. Birden bir kükreyiş duyuldu. "Defolun serseriler." 60 yaşlarında bir köylü ileriye atıldı. Alı al moru mordu. "Pis domuzlar, kadınlara hem de her şeyi borçlu olduğunuz hanedan mensubu kadınlara saldırmaya utanmıyor musunuz? Hemen af dileyin, yoksa işkembenizi deşerim." Bu sözlerin etkisiyle kalabalık 2 adamın etrafını sardı. Zeynel fırsattan yararlanarak kırbacını şaklattı, araba ileriye fırladı. Her şey o kadar çabuk olmuştu ki Selma korkmaya vakit bile bulamamıştı. Ama adam onu içten yaralayan bir söz söylemişti. "Hainler." Bu nefreti ve küçümsemeyi belirleyen deyimi biliyordu. İşgalcilerle işbirliği yapmış Osmanlı uyruğundakiler için söylendiğini duymuştu. Ama Selma ve ailesi neden hain olsunlar? Böyle bir hakareti yüzüne savurmuş olmaları onu altüst etmişti. Başını annesini çevirdiğinde onun kaskatı, bakışları uzaklarda oturduğunu gördü. "Anneciğim, niçin bize..." Ses tonuna kendisi de şaştı. Pürüzlü, titrek, tükenen bir soluk gibiydi. "Hain," dedi. Sultan sıçradı. Kızına o kadar hüzünle baktı ki çocuk soruyu sorduğuna pişman oldu. Gözlerini indirdi. Annesi yumuşak bir sesle, "Şunu iyi bilin Selma," diye söze başladı. "Düştüğünüz vakit daima bağırıp çağıracak ve size tekme atacak alçaklar olacaktır. Şunu da bilin ki Osmanlı hanedanının zaaf ve kusurları ne olursa olsun hiçbir vakit ihanet etmemiştir. Düşünmesi bile saçma. Türkiye'nin yüceliği bizim de yüceliğimizdir. Ona ihanet edersek kendimize etmiş oluruz." Saraya vardıklarında Hayri Bey ve Şehzade Osman Fuat Efendi kendilerini bekliyordu. Olanları endişeyle dinlediler. Hayri Bey, "Bunu bekliyordum. Bu sadece başlangıç," diye söylendi. Osman Fuat Efendi kaşlarını çattı. "Halacığım, lütfen daha ihtiyatlı olunuz. Bugünlerde şehirde herkes birbiriyle kavga ediyor. Ya İngilizlerin derhal gitmeleri isteyen milliyetçilerin ya da sıkı yönetim ilan etmek için bahane arayan İngilizlerin tahrikiyle çatışmalar sürüp gidiyor. İngilizler Kuvayi Milliyecilerin yarattıkları karışıklıklardan endişe duyuyorlar. Hatta hünkârın tehlikede olduğunu düşünüyorlarmış. Padişah, General Harrington'dan muhafızlarının artırılmasını istemiş." Hatice Sultan, "İngiliz muhafızları mı?" diye bağırdı. Hiç mi sadık Türk kalmadı? Halacığım, bildiğiniz gibi polis, ordu ve memurlar Kemalistlerin emrinde. Bazıları inandıkları, diğerleri korktukları için. Sultan dinlemiyordu bile. Bu kez eşine dönerek soruyu tekrarladı. Hiç mi sadık Türk kalmadı Hayri? Damat asık bir yüzle tesbihiyle oynayıp duruyordu. Bastonunu kırdığı kavgalarından bu yana sultanla pek az karşılaşmıştı. Kendi dairesinden pek çıkmıyor, hanedan ile yakın ilişkide olduklarından 24 saat içinde görevlerinden alınan dostlarıyla bir arada uzun sohbetlere dalıyordu. Şu an tartışmaya hiç niyeti yoktu ama eşinin doğrudan sorusuna cevap vermek zorundaydı. Gözlerini manikürlü tırnaklarından ayırmaksızın, "Sultanım, şu an yapılacak en doğru iş kadere razı olmaktır," dedi. "Yoksa iç savaş çıkar. Ülke 12 yıldır kandan başka bir şey görmedi. Hatta Mustafa Kemal'den şüphe edenlerin bile Türkiye'yi kurtardığı için minnettar olduklarını sanıyorum. Başka felaketlere yol açmak istemiyorlar." Sultan gülümseyerek eşine baktı. Selma bu gülümsemede bir küçümseme görür gibi oldu. Ertesi cuma bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Selma annesiyle birlikte cuma selamlığına gidemeyeceklerini düşündü. Parka gidip gezinmek de söz konusu değildi. Gün belli ki sıkıntılı geçecekti. Uzun uzun esnedi, elini ağzına götürmeden koridorda kimsecikler yoktu nasıl olsa, istediği gibi davranabilirdi. Birden Zeynel'i gördü. Sultanın dairesine koşar adım gidiyordu. Selma dona kaldı. Ağanın bu kadar laubalice hareket ettiğini hiç görmemişti. Ağır ağır, sessizce yürümesi gerekirken bu hiç alışık olmadığı koşu şiş yanaklarını hoplatıyor, gülünç bir görüntü yaratıyordu. Merakı gülme isteğini bastıran Selma, "Aa, neler oluyor?" diye bağırdı. Ağanın kimseleri duyacak hali yoktu. Selma da Zeynel'in ardından koşmaya başladı. Annesinin odasına vardığında ağa temennahlarının üçüncüsündeydi. "Sultanım." Ağzını açması ile gözlerinden yaşlar boşanması bir oldu. Sultan bir koltuk getirip ağayı oturtmalarını işaret etti. Yüzüne soğuk su serpmelerini ve nane ruhu koklatmalarını emretti. Ortalarda önemli bir şeylerin olduğunu sezinleyen emektar kalfalar yavaşça odaya süzülmüşlerdi. Selma küçük bir tabureye oturmuş, sabırsızlıktan dudaklarını ısırıyordu. Birkaç dakika sonra ağa kendine geldi. Ayağa kalktı, el pençe divan durdu. Sonra çok kısık bir sesle, "Padişah Efendimiz kaçtı," dedi. Neye uğradığını şaşıran Hatice doğruldu. "Yalancı!" diye bağırdı. "Ne haddine?" Cümlesini bitiremedi, tıkandı. Kalfalar ile cariyeler yardıma koşamayacak kadar şaşkındılar. O sırada berrak bir ses duyuldu. "Anlat ağa, lütfen." Bayılmak üzere olan bu kadınlar arasında tüm cesaretini toplamış olan Selma her şeyi öğrenmek istiyordu. Bu sabah İstanbul'u terk ettiler. Yanlarında oğlu Ertuğrul ve maiyetlerinden 9 kişi vardı. İngiliz zırhlısı Malaya ile gittiler. Zeynel başını eğdi. Siyah İstanbul ini gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Selma içinden isyan etti. "Ne ayıp! Bizlere bunu nasıl yapabilir? Aşçı yamakları, hünkâr korkuyor," derken haklıymışlar. Bu sözleri anneme naklettiğimde kızmış ve "Yamaklar ancak yamakların davranışlarını anlarlar, bir sultanınkini değil," demişti. Ama işte onlar haklıymışlar. Padişah bir aşçı yamağı gibi davrandı. Odasında dört dönüyor, eşyaları tekmeleyip duruyordu. "Şimdi neye benzedik? Hakkımızda ne düşünecekler? Alçak olduğumuzu mu? Dışarıya tek adım atamayacağım." 15 dakika sonra öfkesi yatışan Selma ayaklarının ucuna basarak odasından çıktı. Saray sessizdi. Oysa kendisine her köşeden yaklaştığında kesilen fısıltılar duyuyormuş gibi geliyordu. Karşılaştığı kalfalar onu görmezlikten geldiler. "Bana bakmaya cesaret edemiyorlar, benim adıma utanıyorlar," diye düşündü. Bağırmak istiyordu. "Bana bakın, bana! Değişmedim ben. Ben olsam kaçmazdım. Ben neysem gene oyum. Benden ne diye utanıyorsunuz?" Ama bağırmaya cesaret edemiyordu. Doğruldu. Başı yukarıda, yavaş yavaş yürümeye başladı. Bir sultanın davranması gerektiği gibi. kendisini saraya gelen en yeni kölelerden biri gibi hissetse bile. Bir de her zaman alışık olduğu saygı gösterilmeseydi kendini çırılçıplak soyunmuş sanacaktı. Ertesi günü İstanbul gazeteleri kaçışı ayrıntılarıyla yazıyordu. Hatice sedire uzanmış, halayıklarından biri ensesini ovarken Zeynel'den bütün yazıları baştan aşağı okumasını istemişti. Harem ağası uygunsuz kelimeleri, hakaretleri atlamaya kalkışıyor ama sultanı kandıramıyordu. Sultan en sonunda öylesine çıkışmıştı ki ağa istemeyerek de olsa bütün yazılanları en ufak ayrıntısına kadar okumak zorunda kalmıştı. Yazarların hepsi padişahın Türkiye'nin düşmanlarıyla birlik olduğunun en belirgin kanıtı olarak İngiliz gemisiyle kaçışını kınıyorlardı. Hükümdarın hazineye ait bavullar dolusu mücevher götürdüğü de yazılanlar arasındaydı. İstanbul valisi nelerin götürüldüğünü tam olarak belirleyebilmek için Yıldız Sarayı'nın kapılarını mühürletmişti. Gazetecilerin bir kısmı da hünkârın kutsal emanetleri beraberinde götürdüğünü yazıyordu. Bu emanetler olmadığı takdirde Türkiye halife tayin edemez diyorlardı. Böylece İslam dünyası üzerindeki 500 yıllık üstünlüğünü kaybetmiş olacaktı. Selma iyice afallamış biçimde annesine bakıyordu. Hünkâr bunları yapmış olamazdı, değil mi? Ama bütün gazetelerde yanılamaz, yalan söylemezdi ya. Kendini bitik hissetti. Kımıldayacak hali yoktu. Gözlerini kapattı. Bugünün yaşanmamış olması, gözlerini açtığında her şeyin eskisi gibi olması için dua etti. Ama Zeynel'in tek düze, pürüzsüz sesi kaçağın suçlarını sıralamaya devam ediyordu. Anneciğim niçin, ama niçin bunları son noktasına kadar okutuyor? Birden bir sessizlik oldu. Selma gözlerini açtığında Sultan Vahdettin'in en sevgili harem ağası olan Nesim Ağa'yı gördü. Odaya yeni girmişti. Hatice Sultan gözlerinde bir ümit ışığı doğruldu. Seni gönderen Tanrı'ya şükürler olsun ağa. Yıkılmakta olan bir dünyada sadık bir hizmetkârı olan minnet duygusunu belirtmek için oturmasını rica etti. Ama ağa oturmadı. Saltanat sallantıda iken suçlamaların ve iftiraların yapıldığı bir sırada gerekli saygıyı göstermek için ısrarcıydı. Hatice Sultan üstelemedi. Ağanın gösterdiği inceliğe minnet duydu. Her şeye rağmen geçmişteki gibi davranması uygundu. Nesim Ağa yaşlı gözlerle anlatmaya başladı. Efendimiz gidişlerinden bir gece önce bendenizi çağırttı. Büyük sırrını açıkladı ve birkaç bavul hazırlamamı emretti. Kendilerine bakmak cüretini gösterdim. Gözleri kıpkırmızıydı. Bana idareli davran, az şey al buyurdular. Sadece 7 takım elbise, bir de arzuları üzerine cülus töreninde giydikleri merasim üniformasını koydum. Ömer Yaver Paşa'dan kaç parası olduğunu hesaplamasını istedi. Sonra gülme ile ağlama arası bir sesle bana, birkaç gün içinde bize katılırsın ama sevgili Nesimim, büyük sıkıntılara hazırlıklı ol. Çünkü bütün ailemi besleyecek yeterince param yok. Ancak bunu kimseye söylemeyeceğine yemin et. Çünkü halk büyüklüğümüzü paramıza göre ölçer, dedi. Selma ne tuhaf diye düşündü. Oysa anneciğim hep asaletin zenginlik ile ilgisi yok, der. Ya hünkâr dediğinde haklıysa? Rus subayı ile küçük kızının ekmek isterken uşak tarafından kovuluşlarını hatırladı. Ürperdi. Onları da böyle bir şey mi bekliyordu? Nesim Ağa anlatmaya devam ediyordu. Padişahımızın kullandıkları yakut taşlı altın sigara tabakasını hatırlıyor musunuz efendimiz? Gitmelerinden bir gün önce Yaver Paşa'dan hazineye teslim etmesini, makbuzunu da getirmesini istediler. Orada bulunan Zeki Bey ve Albay Richard Maxwell hayret ettiler. Efendimiz'e dış ülkelerde yaşayabilmeleri için birkaç değerli parça almalarını tavsiye ettiler. Hünkârımızın sarardığını gördüm. Albay'a buz gibi bir sesle, gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ama üzerimde bulunanlar bana yeter. Saraydaki eşyalar devlete aittir, dedi. Sonra hışımla Zeki Bey'e dönerek, benimle böyle konuşmana kim izin verdi, diye sordu. Hanedanı lekelemek mi istiyorsun? Bil ki ailemizde asla hırsız olmamıştır, Defol. Gittiği gün üzerinde 35 bin İngiliz lirası kağıt para vardı. Gerçek bu. Bir tanık da benim. Herkes döndü. Şehzade Osman Fuat ile yanındaki uzun boylu, subay üniformalı biri eşikte duruyorlardı. Böyle teklifsizce konuşan da oydu. Kalfalar şaşkın birbirlerine bakıyorlardı. Odadan çıkmaları gerekirdi ama merakları teşrifatı bastırdığı için yüzlerini örtmüşler ama yerlerinden kıpırdamamışlardı. Sultan gür saçlarını yabancıya göstermemek için alışkanlıkla başörtüsünü aradı. Bulamayınca omuzlarını silkti. Artık ne önemi vardı? Olaylar kuralları beni önemsetmeyecek kadar vahimdi. Gösterdiği cesaretten dolayı mahcup, odanın dibinde gözleri yerde dikilip duran o adamı da tanıyor gibiydi. Onu uyaran Selma oldu. Anneciğim, hatırlasanıza tavan arasındaki fare. Selma'nın adamı tanıması biraz vakit almıştı. Karşısında duran güçlü kuvvetli adamın tavan arasına sakladıkları kaçakla hiçbir benzerliği yoktu. Onu yeşil gözlerinden, uzun siyah kirpiklerinden tanımıştı. O tarihte ahu gözlü diye düşünmüştü. Şehzade Fuat özür üstüne özür diliyordu. Sultanım, bu ani girişimize lütfen mazur görünüz. Ama sarayda geldiğimizi haber verdirecek tek kişi bulamadık. Arkadaşım Mirliva Kerim, padişahımız efendimizin gidişleriyle ilgili öylesine şaşırtıcı bilgilere sahip ki, onları size nakletmesini istedim. Çok iyi düşünmüşsünüz yeğenim. Esasen kendileriyle eskiden kalma bir dostluğumuz var. Sultan şehzadenin şaşırdığını görünce gülümsedi. Herkesi şaşırtmaya bayılırdı. Osmanlı toplumunun uyulmasını kendisinin de zorunlu bulduğu kas katı kurallarını ara sıra çiğnemekten hoşlanırdı. Beylere yer gösterdi. Halayıklara şerbet getirmelerini söyledi. Selma, anneciğim ölüm döşeğinde bile şerbet ikram edecek diye düşündü. O ise konukseverliğin en kötü koşullarda bile bu ikramcı yönünü saçma buluyordu. Ama annesi usuller yavaş ve ağır davranışlar darbeyi yumuşatan kadife yastıklardır derdi. Selma bu görüşü hiç paylaşmıyordu. Onun istediği hayattı. Öyle yumuşak, ağır, lop lop bir yaşam değil. Köşeli, kenarlı, açıları olan cıvıl cıvıl bir hayat. Subay çekiniyor gibiydi. Birkaç kez öksürdükten sonra söze başladı. Her ne kadar bir kuvayi milliyeciysem de aramızda saltanatın ilgasına üzülen pek çok kişi bulunduğunu söylemek istiyorum. Kemal Paşa'nın niyetlerinden çoktandır kuşkulanıyorduk. Ama memleket ile saltanat arasında bir seçimde bulunmamız gerekiyordu. Bu çok da zor oldu. Çünkü bir Osmanlı subayı olarak padişaha sadakat yemini etmiştik. Aramızdan istifa edenler oldu. Ben ise ailenize olan bağlılığıma rağmen kalmaya karar verdim. Türkiye'nin askerlerinin tümüne ihtiyacı var. Mirliva Kerim'in söyleyeceklerini dikkatle tasarladığı anlaşılıyordu. Ama yine de huzursuzdu. Kalfalar nefeslerini tutmuştu. Sultan parmağındaki yüzükle oynuyordu. Birden başını kaldırdı. "Sanırım Kerim Bey ruh halinizi anlatmaya gelmediniz," dedi. Selma sıçradı. Annesi bugüne kadar kendinden aşağı derecedekilerle hiç böyle konuşmuş değildi. Ama acaba artık karşısındakini öyle değil de yeni iktidarın bir temsilcisi olarak mı görüyordu? Belki de böyle bir çıkış yapması bu yeni iktidara karşıydı. Mirliva kızardı. Selma kalkıp gideceğini sandı. Oysa acı bir tebessümle eğildiğini gördü. Aslında sultanım, sadece geçmişte gördüğüm iyilikleriniz nedeniyle buradayım. Yanılmışım. Demek ki bazı şeyleri bağdaştırmak mümkün olmuyor. Hatice Sultan dudaklarını ısırdı. İçindeki yara haksız davranmasına yol açmıştı. Ama artık olan olmuştu. Özür dileyecek değildi ya. Sadece sizi dinliyorum, dedi. Sözlerini tatlı ve yumuşak bir biçimde söylemek istemişti ama sesi emir verir gibi çıkmıştı. Şehzade Fuat diplomatça söze karıştı. Haydi dostum, hepimiz meraktan ölüyoruz. Gitme isteğine karşı koyan Mirliva kararlı biçimde koltuğuna yerleşti. Anlatmaya başladı. Hünkârın deniz yaveri çocukluk arkadaşımdır. Bu sabah bana geldi. Alt üst olmuştu. Bana anlattıklarından sonra Hünkârı kaçmaya itenin Ankara olduğunu söyleyebilirim. Odada mırıldanmalar duyuldu. Bu adam alay mı ediyordu? Albay aldırmadan konuşmasını sürdürdü. Padişahın tahttan feragat etmeyi reddetmesi üzerine Ankara bütün çabasıyla onu ürkütmek istedi. Halkın onu linç edeceği söylentileri çıkarıldı. İstanbul valisi Refet Paşa'ya saray civarında gösteriler düzenlemesi emri verildiği, onun da bu emri kabul etmediği söyleniyor. 4 yıl süren işgalden sonra esasen çökmüş olan padişah büsbütün çileden çıkarılmak istendi. Başarı da sağlandı. Hünkârın kaçışı Kemalistler için ne büyük nimet. İhanet suçu ile yargılanmasına da gerek kalmayacak. Böyle bir mahkeme kamuoyunun büyük kısmını kendilerinden uzaklaştırmış olurdu. Hükümdar kaçmakla yalnız halkın gözündeki saygınlığını kaybetmekle kalmadı, bütün ailesini de lekelemiş oldu. Bu da Kemalistlerin ellerini kirletmelerine gerek kalmadan saltanat işini çözümlemiş oldu. Sultan, "Ankara'nın çıkarı ortada," diye söze karıştı. Ama baskılar ne denli ağır olursa olsun padişah kaçmamalıydı. Şehzade, "Şerefimize leke sürdü," diye ekledi. Tuhaf olanı, padişahı suçlayanın kendi ailesi, savunanın da Kemalist bir subay olmasıydı. Padişah kaçmakla hiç kuşkusuz bir iç savaşı önlemiş oldu. Refet Paşa kendisini uyarmıştı. "Feragat etmeyecek olursanız kan dökülecek. Belki de padişah müminlerin başı olarak İslam ülkeleriyle bir ittifak kurup günün birinde geri dönmeyi tasarlıyordur. Herhalde hanedandan hiç kimsenin sadece halife unvanı taşıyarak yerine padişah olmayı kabullenmeyeceği kanaatiyle ayrılmıştır." "Öyle mi?" Hatice Sultan alaylı bir tebessümle devam etti. "Yakında görürüz. Padişahımız hayaller kurmuş olmalı. Şehzadelerimizin hepsi de kahraman değil." Ertesi günü Veliaht Şehzade Abdülmecit Efendi, Kemalist hükümetin önerisini kabul ederek Vahdettin'in yerine halife oldu. 24 Kasım 1922'de Topkapı Sarayı'nın Kutsal Emanetler bölümünde Ankara'dan gelen bir heyetin önünde halifeliği resmen tanındı. Büyük gümüş mangal içindeki ateş çoktan sönmüştü. Cariyeler ancak akşama doğru mangalı yakacaklardı. Kurtuluşun birinci yılı olan 1923 yılının Ocak ayında kömür sıkıntısı çekiliyordu. Bütün İstanbul tek gözlü evlerde de saraylarda da titreşiyordu. Sultan ayrıcalık istemediği halde Hayri Bey, bakanlıklarda hala çalışmakta olan birkaç arkadaşına konuyu açmıştı. Boşuna. Eskiden hanedan mensuplarına hizmet etmekle övülenler bugün kaçacak delik arıyorlardı. Selma içi samur kaplı kaftanının içine gömülmüş hareketsiz duruyordu. Odasındaki ipek seccadeye 3 çarşaf sermişti. Pembe, yeşil ve cam göbeği olanları. Onlara bakıp dalmıştı. Artık bu çarşaflara kızmıyordu. Onları kurban etmeye karar verdiğinden beri üstelik güzel de buluyordu. İşte kendilerine göre güzel. Küçük, zayıf, sarışın bir çocuk hafif adımlarla odaya girdi. Bu şekerpareydi. Güzel Tatar kızı Gülnar, Yıldız Sarayı'na gittiğinden beri en iyi arkadaşı oydu. Gülnar gideli birkaç ay olmuştu ama Selma bu gidişi her düşünüşünde kızgınlıktan köpürüyordu. Günlerin gidişi birkaç saat içinde kararlaştırılmış, kendisi ancak ertesi günü haber alabilmişti. İki arkadaş birbirlerine veda bile edememişlerdi. Selma'nın gücenmiş olarak sorduğu sorulara, sultanın da, kalfaların da cevapları bir olmuştu. Gülnar'ın başına kadın efendi tarafından fark edilmek gibi bir devlet kuşu konmuştu. Kadın efendi onu nedimeleri arasına katacak ve iyi de bir kısmet bulacaktı. Üstelik Gülnar artık 14 yaşına basmıştı. Yani kadın olmuştu. Bundan iyisi can sağlığıydı. "Bizim için bundan iyisi. İşte bu." Selma merasimle eline makası aldı. Şekerpare korku içinde, "Bunu yapmanız şart mı?" diye sordu. "Şart." Arkadaşının korkması onu büsbütün harekete geçirdi. Karanlıkta 3 çarşafa eğildi. Sonra makas darbeleriyle çarşafları katletti. "Bu sana, bu da sana, bu sonuncusu da sana. Beni hapsetmeye yeltenmek ne demekmiş anlarsınız." Şekerpare de yüreklenerek yardımına geldi. Sessizce zorunlu günaha girmenin bilinci içinde ince kumaşın altını üstüne getiriyorlardı. ne de uzun işti. Bu kadar süreceğini tahmin etmemişlerdi.